Merhaba sevgili izleyiciler. Akademisyen yazar Soli Özel'le birlikteyim. Bu haftanın ilk gününde bu haftaya damgasını vurması muhtemel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Rus lider Vladimir Putin'le yapacağı görüşme var. Ama onun bir arka planı var. Her ikisini beraber konuşmamız gerekiyor. O yüzden bir araya geldik. Amerika Birleşik Devletleri ziyareti ertesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le bir araya gelecek. Her halükarda bu görüşme önemliydi, değil mi Soli Özel? Ama Amerika Birleşik Devletleri dönüşü, daha doğrusu Birleşmiş Milletler toplantıları için katılmak için gittiği New York'tan dönerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkça dile getirdiği hayal kırıklığı ve muhtemelen bununla da ilgisi olan yapmış olduğu bazı açıklamalar Putin-Erdoğan görüşmesine nasıl etki edebilir? Bunu sormak istiyorum. Öncelikle hani bir Amerika ziyaretini değerlendirmenizi isterim. Özel çok beklenti yaratıldı. Çünkü aslında çok önemli değil. Her sene her liderin yapabileceği bir ziyaret Birleşmiş Milletler Genel Kurul açılışı oturumları. Önemli tabii onun kendisi ama sanki Türkiye'de Washington'a resmi bir ziyaret varmış havasıyla lanse edildiği için bu yolculuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, hani beklentiler yüksekti. O yüzden de belki hayal kırıklığı büyük oldu. Neler söylemek istersiniz?
Şimdi yani ne istinaden beklentiler yüksekti bunu ben bilmiyorum, anlamıyorum da ayrıca. Amerikalılar gelmeyin diye haber de gönderdiler herkese. Sonunda galiba sonuçta 80 lider gitmiş. Biden'ın kimseyle görüşmek istemeyeceği de belliydi. Hani bu biraz şu sıralar atasözlerimiz bana çok kullanışlı geliyor. Kendi kendine gelin güve olmak diye bir atasözümüz var. Bu da öyle bir şeydi galiba, böyle çifter çifter uçaklarla filan. Bir de kargo uçaklarında arabalar taşınmış. Yani hakikaten bunlar bana soracak olursanız pek makul işler değil. Ama yani Amerikan tarafının Türkiye'ye tabii gelin çok mutlu oluruz diye bir mesaj gönderdiğini sanmıyorum. O yüzden de görüşeceğiz beklentisini nereden neşet ettiğini de anlamıyorum. Ortada böyle bir şey olmadığına göre yaşanan hayal kırıklığını da anlamakta güçlük çekiyorum. Hatta açıkça söyleyeyim, CBS'in pazar sabahı haber programı Face the Nation. Orada o mülakatın yapılabilmesi belki elde edilmiş iletişim başkanlığı açısından en büyük başarıdır. O mülakatın da içerik itibariyle Türkiye'nin ABD'deki konumuna ne kadar olumlu katkı yaptığını ayrıca belki de tartışmak gerekir. Ben büyük bir savrulmanın sonucu olarak görüyorum açıkçası bu hayal kırıklığını. Bir de ciddi bir devlette Amerika'ya giderken ak deyip Amerika'dan dönüşte kara demek de çok yakışan bir durumda değil gibime geliyor ve bunları kimse öyle özel olarak incelemez belki ama bunlar kayda geçirilir ve bir şekilde sizin ciddiyetinizle ya da sizinle gerçekleşecek olan temaslarda sizinle ölçüde makul davranacağınız, rasyonel davranacağınız, sizin sözünüze ne ölçüde güvenilebileceği konusunda muhataplarınızın indinde de bir takım soru işaretlerini yaratabilir.
Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde, özellikle Biden'la kişisel ilişkilerinde bir açılım beklediğini anlıyoruz. Sizin de referans verdiğiniz CBS röportajındaki ifadelerine ya da daha sonrasında yapmış olduğu açıklamalara bakarsanız, yani bu ziyaretle. Ve yine o zaman bu yolculuk sırasında New York'tayken yapılmış olan, ayrıca Birleşmiş Milletler kürsüsünden yapılmış olan bir takım açıklamalar yine Amerikan tarafına tabiri caizse iyi niyet gösterisi ya da şirin görünmek için yapılmış açıklamalara benziyor. Kırım konusundaki ifadelerini kastediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'nın işgaliyle ilgili. Çünkü Rus tarafından çok tepki alan açıklamalardı bunlar. Bunun da tepki alacağı çok bariz bilinen bir konu olduğu için söylüyorum. Tabii ki Türkiye'nin dış politikası Rusya'yla birebir örtüşmek zorunda değil ama Sonra da Amerika Birleşik Devletleri dönüşü, Amerika'dan ki hemen bugün tepkiyi de verdi Amerika Birleşik Devletleri, yeni yaptırımlara vesile olabilecek bir açıklama, S-400 alırız ikinci partiyi gibi bir açıklama.
Şimdi o CBS'te yapıldı zaten değil mi?
Evet, evet. Yani bunlar sizin herhalde savrulma dedikleriniz. Benim gözümde de bir sarkaç görünüyor ama sarkaçı yer çekimle denge oluşur yani, ama bizde sanırım yer çekimi sorunu var. Yani yer çekimsiz bir sarkaç.
Şimdi bakın, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki o şeyde, mülakatta, biz egemen bir ülkeyiz. Siz bize patriot satmıyorsunuz. Amerikalıların patriotlarla ilgili müzakereler hakkındaki görüşleri ya da değerlendirmeleri biraz farklı. Biz de kendimizi savunmak zorundayız. İşte S-400'leri aldık, daha da alırız. Olabilir, Türkiye doğru egemen bir devlettir ve S-400'leri alabilir. Şimdi aldığınız S-400'leri paketlerinden çıkaramıyorsunuz şu kadar yıl sonra, 2,5 milyar doları da ödedikten sonra, demek ki bir sıkıntınız var. Bu bir, iki. Aldığınız S-400'ler size bugüne kadar zaten çok yüksek bir maliyet yükledi. Değil mi? F-35 projesinden atıldınız. İşte Cumhurbaşkanı orada ısrarla söyledi, parasını ödediğimiz uçakları Amerika bize göndermiyor. Nasıl bir iştir bu diye. Haklı orada da, ama bu konularda da Türkiye uyarılmıştı. Sadece satın alınan uçaklar meselesi değil. F-35 ki sadece, yani bütün sakinliklerine, çok pahalı olmasına, şuna buna rağmen sadece bir uçak olmanın çok ötesinde işlevler görmesi beklenen bir stratejik yatırım da ABD açısından. Ve Türkiye'deki şirketler de buna çok ciddi yatırım yapmışlardı. Parçalarını üretiyorlardı ve uzun vadede Türkiye'nin 12 ile 15 milyar dolar arası sipariş alabileceği bundan söyleniyordu. Üstelik Eskişehir'de de bunun bakımının, onarımının bir kısmı yapılabilecek. Şimdi bütün bunları Türkiye halen paketinden çıkaramadığı yahut da kullanamadığı S-400'leri almak için harcadı. Yani o zaman attığın taş ürküttüğün kurbağaya değer mi diye de bir lafımız var biliyorsunuz. Onu da sormak gerekir ve sorulması da gerekir bunun. Bunun bir açıklanması gerekir. Biz bugüne kadar niye S-400'leri almamız gerektiği konusunda en azından benim rastladığım tatmin edici bir açıklamayla karşılaşmış değiliz. Biz egemen ülkeyiz. Canımız ne isterse onu yaparız dışında, açıkçası.
Haklısınız.
Ondan dolayı da bir de şu var, tam Kırım işi. Ya tamam, Kırım'da ilhakı Türkiye tanımadı zaten. Ukrayna'yla da yakın ilişkileri falan var ama bu kadar zayıfsın, Amerika ile olan ilişkilerin istediğin gibi gitmiyor. Dünya bambaşka yerlere doğru giderken sanki bizi yönetenler dünyanın nereye gittiğinin farkında da değiller. Türkiye'nin ne kadar yalnızlaştığının, ne kadar zaaf içinde bir görüntü verdiğinin de demek ki farkında değiller. Böyle bir ortamda Başkan Putin'le, asıl onun Türkiye'ye gelmesi gerekirken ikinci defa ikili bir görüşmeye giderken onun damarına basacak bir söylemle salvo atışı yapmanın da ben açıkçası Türkiye'ye ne kazandırdığını anlamış değilim.
Evet, üstüne üstlük yani hani Amerika Birleşik Devletleri'den beklediği bir yakınlık görmüş olsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, belki bu ziyaret, Putin'le yapacağı ziyarete biraz farklı bir konumda gidebilirdi, ama kendi bile dile getirdi. Yani ben hayal kırıklığı içindeyim, hiç kimse bana böyle davranmadı, bu kadar başkan gördüm hani uzun iktidarım süresince.
Vallahi yani açıkçası... Yani Macron'a bakıp bana da çok kötü davranmamıştı diyebilirdi doğrusunu isterseniz. Yani dediğim gibi işte bu zaten, hani dünya değişiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu konum, bunun etrafındaki ortam değişiyordan kastım bu. Yani Fransa devlet başkanıyla görüşmüş olduğu halde ona kendi nükleer Fransa'nın Avustralya'yla imzaladığı denizaltı üretiminin iptal edileceğiyle ilgili haber vermiyor. Yani şeye de benziyor. 2013'te Fransız uçakları Şam'ı bombalamak için piste çıkmışlar, motorlarını çalıştırmışlar, emri bekliyorlardı. Obama biz vazgeçtik dedi. Yani karşılaştırdı. Yani bu Amerikan davranışlarını bir kere böylece bilmek lazım. Bunlar hoş şeylerdir, ona bir şüphe yok ama çok da bize özel değil yani. Üstelik de bize de o tür bir şey de yapılmadı, dediğim gibi bir randevu falan alınmış değildi.
Hemen o zaman şuna gelelim, süreyi de iyi kullanmak adına. Şimdi Putin'le yapılacak görüşme, bütün bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve süreçteki olaylar olmasa bile, öyle bir arka plan olmasa bile, Türkiye bu görüşmeyi talep eden taraf anladığım kadarıyla, Suçi'ye gittiğine göre. Çünkü hani diplomatik teamülde Putin'in gelmiş olması gerekiyor.
Gelmiş olması gerekiyor.
Evet.
Gerçi güya Astana gibi örgütlendi ama İranlılar katılmıyorlar. İkili bir görüşme oldu.
İkili görüşme olacak. O zaman biraz demek ki bir takım taleplerimiz var, beklentilerimiz var yine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre.
Sorunlarımız var.
Biraz açar mısınız ve ne umabiliriz?
Yani şimdi bir kere yani maalesef şu sırada daha genel kitlenin izlemek zorunda bırakıldığı medyada bu pek doğru dürüst yansıtılmıyor ama İdlib'de Türkiye'nin hoşuna gitmeyecek çok şey oluyor. İşte Türk askerleri ölüyorlar orada. Kimlerin öldürdüğü aslında belli. Fakat Türkiye kimlerin cihatçı gruplar tarafından öldürüldüklerini söyleyemiyor. Fatura her zamanki gibi işte YPG'ye falan da çıkarılıyor. Ruslar ve Suriye ordusu Türkiye'ye yakın grupların bulunduğu köyleri bombalıyorlar. Gümbür gümbür ilerliyorlar. Ve İdlib'e bir bu çok zamandır Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat dolayısıyla ertelenmiş olan saldırının eli kulağında olabileceğini duyuyoruz. Ruslar Türkiye'nin vermiş olduğu, İdlib konusunda vermiş olduğu sözleri tutmadığından şikayet ediyorlar. Biz tabii bu, Türkiye'de bu işleri doğru dürüst tartışma imkanımız da olmadığı için ne oldu, ne bitti, doğru dürüst bilgilendirilmiyoruz da hakikaten tam olarak neyin ne olduğunu ayırt etmekten de aciziz. Ancak orada olan ve ancak alternatif medyadan haber veren arkadaşlara istinaden bir şeyler söyleyebilirim. Bu bir. İdlib meselesi, yani Türkiye'ye yeni bir göç akımını da başlatabilecek olan, Türkiye'nin oradaki bütün siyasi yatırımını da belki mahvedebilecek olan bir noktaya doğru gelmek üzere gibi gözüküyor. Bunun yapılmaması için Türkiye herhalde bir takım sözler ya da tavizler verecek. İki, tabii siz de söylediniz yani Ukrayna'ya drone satıyorsun, işte Ukrayna politikasını eleştiriyorsun, Kırım'ın ilhakını eleştiriyorsun. Bu da anladığım kadarıyla Rusların damarına basıyor ve çok öfkelendiriyor onları. Ve bunları yaparken de aynı zamanda Rusya'ya Allah ne olur bana gaz verin diye de talepkar olarak gidiyorsun. Çünkü ben bu konuları yakından takip etmediğim için sağ olsun Aydın Sezer'in bana vermiş olduklarını daha basitleştirerek anlatayım. Ez cümle Türkiye'nin özel sektörü borçları nedeniyle Rusya'dan artık gaz alamıyormuş. Galiba kamunun da öyle bir problemi varmış. Buna bir de bu sene çok yüksek büyüme oranlarına gireceğimiz için artan gaz talebini ekleyin. Türkiye'nin bu yıl için aşağı yukarı 18 milyara yakın, milyar metreküpe yakın bir gaz açığı olacak ve bütün dünyada ekonomiler hızla büyüdüğü için de gaza talebin arttığı, dolayısıyla da gazın fiyatının çok yükseldiği bir dönemde oluyor. Ve sen Rusya'ya benim bu açığımı kapat ve herhalde de daha iyi şartlar ver demek için gidiyorsun herhalde. O zaman niye bu adamın nasırına basıyorsun? Neden adamı deli edecek olan sözleri önceden salvo gibi atarak gidiyorsun? Ben bunları anlamakta açıkçası güçlük çekiyorum. Daha doğrusu anlamıyorum.
Yani anlamak zor gerçekten. Bir noktayı daha hatırlatayım. Tabii bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu son geri dönüşte, Amerika dönüşü yaptığı açıklamalara bakarsanız, yani Suriye rejimine karşı Rusya liderinden, Putin'den bir dayanışma beklentisi de dile getirdi. Şimdi bu da ilginç. Yani Suriye rejimini, Beşar Esad'ın bugünkü konumuna gelmesinde, yani ülkenin %90'ını Rusların dile getirdiği gibi kontrol eder hale gelmesinde, yani Rusya'nın desteği en önemli. Ki Rusya bu konuda da geçen hafta yanılmıyorsam ya da biraz daha öncesinde Türkiye'yi kastederek çok net bir şekilde belki.
Tabii de 10 gün önce Beşar Esad Moskova'ya gitti, Putin'le buluştu. Zaten şu sırada Esad böyle zafer turları falan atıyor bir halde. Ya, içim acıyor yalnız bunu söylerken, onu da söyleyeyim de. Ve iki tarafta yabancı güçlerin Suriye topraklarından çıkması gerektiğini söylediler. Ruslar biz davetliyiz dedikleri için de yabancı güçlerden kastedilen Türkiye, ki aşağı yukarı %10'unu şu anda Türkiye yaptığı askeri harekatlar sonucu kontrol ediyor. Dahası kendi kamu yönetimini oraya, idaresini oraya aktarmış vaziyette, kaymakamlık, okul vesaire. Bir de tabii Amerikalılar var. Bu arada Amerikalılarla Rusların arka planda Suriye'nin geleceği hakkında konuştukları söyleniyor. Ürdün Kralı Abdullah Esad'ın yeniden normalleştirilmesinde ülkesinin bir rol oynayabileceğini falan söylüyor. Mısır Lübnan'a gaz gönderecek Amerikalıların talebiyle, bu şeyden gidiyor. Suriye'nin bir limanından gidiyor. Yani Lübnan'ı da aslında tepsi içinde tekrar Suriye'ye teslim ediyorsunuz. Hakikaten insanı deli edecek bir şey, ama Beşar Esad bütün gaddarlığıyla bu işten kazançlı çıkmış gibi gözüküyor. Ve şimdi Esad'la konuşulsun diyemiyorum. Kendim, dilim hala ona da varmıyor, ama böyle bir durumda Türkiye'nin bugüne kadar izlemiş olduğu politikada giderek daha da yalnızlaştığını söylemek de çok zor değil. Ama bundan sonrasında ne olacak, ne yapacak? Yani eğer bütün dünya Beşar Esad'la barışırsa, Türkiye ben bu adamın topraklarından çıkmıyorum diyecek herhalde. Putin çıkmak gerekiyor, gerektiğini söyleyecek. Oradan bir sıkıntı yaşanacak. Ya yani ben eli çok zayıf gittiğini düşünüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'in karşısına. Bu kadar talebi varken.
Gerekçelerini gayet iyi ortaya koydunuz. Çok çok teşekkürler Soli Özel. Belki ziyaret sonrasında çıkacak sonuçları da yine beraber değerlendirme fırsatı buluruz.
İnşallah haberler doğru gelir. Yani Türk medyası, Rus medyasını bekleyeceğiz. Tam neler konuşulduğunu herhalde.
Maalesef. Çok çok teşekkürler
Soli Özel.
Sevgili izleyiciler, size de teşekkür ediyoruz.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, siz